SBS Türkçe ilesiniz.
Yeni bir Türkiye gündemi programında gazeteci Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, Covid-19 aşı kampanyasına bakınca sayılar en azından Türkiye'nin çok iyi gittiğini gösteriyor. Ama bir yandan da AK Parti kongreleri var, hınca hınç dolu ve artan vaka sayıları var. Genel görünüm nedir acaba?
Vallahi artık pandemiyle ilgili tedbirler çok uzun zamandır uygulanıyor Türkiye'de ve ekonomiyi de çok kötü etkiliyor. Doğrudan bir yardım da yok ekonomik açıdan kötü etkilenenlere, iş yerlerini kapatanlara, masasını kaldıran restoranlara, kafelere, bunlara doğrudan bir ekonomik katkı da söz konusu değil. İnsanların da dayanacak gücü kalmadı. Bir de üstüne AK Parti kongrelerinin yüz yüze yapılması, kongre salonlarının ağzına kadar dolu olması, oralarda maske, mesafe kurallarına uyulmaması iyice huzursuzluğu arttırmış durumda. Bir de cenazemiz var tabii. Bir cenazeye Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine üyeleri ve Sağlık Bakanı da katıldı. Her gün hemen hemen mesafeye dikkat edin, maskenize dikkat edin diyen Sağlık Bakanı çok kalabalık bir bölümde, bir kalabalıkla birlikte fotoğraf da verdi. Bakan bununla ilgili özür diledi cenazede verdiğim fotoğraftan dolayı. O noktaya geleceğini tahmin edememiştim dedi. Ama tabii o özürden sonra da AK Parti kongreleri devam etti. Rize'de, Trabzon'da, Ankara'da, İzmir'de, İstanbul'da son olarak kongreler yapıldı. Bugün de bilim kurulu toplantısı vardı. O toplantı sonrasında bakanım kongreler soruldu. Şimdi bakan her gün kapalı alanlarda durmayın diyor, kalabalıktan uzak durun diyor. Cumhurbaşkanı kalabalık olduğu için kongreler övünüyor. Bu soru geldikten sonra bizim işte kalabalıklarda insanların durmaması, yan yana durmamaları konularındaki görüşümüzde bir değişiklik yoktur. Daha ne diyeyim dedi. Zorlandı bunu söylerken de. Yani bir taraftan yapılması istenmeyen şeyler var, vatandaştan talepler var vakalar artmasın diye. Bir taraftan o yapılmasın denen şeylerin bizzat İktidar Partisi tarafından yapılmış organizasyonları var. Bir tarafta da artan vaka sayıları var. Yine 10 bin sınırında vaka sayısı. Test pozitiflik oranı %7'ler civarında. Bu çok yüksek bir rakam. Pandemi başladığında %2'ler civarındaydı Türkiye. Şu anda %7'ler civarında. Bütün uzmanlar uyarıyorlar. Bu tedbirlerin kalkması halinde ki iktidar dahil herkes uymazsa sonuç değişmez. Tedbirler kalkarsa Türkiye yeni bir riskle karşı karşıya kalabilir diye. Ama diğer taraftan ekonomik olarak artık dayanacak gücü kalmamış olan bir esnaf kesim var. Sesini yükseltiyor. Siz kaldırmazsanız tedbirleri biz yine gider dükkanımızı açarız. Artık yeter diyorlar. Üstelik kongreleri gördükten sonra. Böyle karışık bir tablo var. Bilim kurulu toplantısında hangi şartlarda tedbirlerin zayıflatılacağı ve gevşetileceği konuları da ele alındı. Madde madde bakan bunları açıklamadı ama bir rapor halinde bakanlar kuruluna sunacağını, orada tartışılacağını ve sonra da o kuralları, kaideleri Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağını söyledi. Şimdi bölgesel olarak bir takım gevşemeler gelebilir. Karadeniz bölgesi ortalamanın çok üzerinde vaka sayıları bazında bakıldığında ki orada da iki AK Parti kongresi yapıldı. Ankara'da vakalar artıyor, İstanbul'da aynı şekilde, İzmir'de aynı şekilde. Belli bölgelerde bir takım gevşemeler olacak gibi görünüyor. Ama tabii hükümet buna bakacak. Hem vaka sayılarına bakacak ki yüksek şu anda birçok yerde. Hem diğer taraftan ekonomik şartlara bakacak ve buna göre önümüzdeki pazartesi bir karar verecek. Ama ne karar verirse versin, bütün o kararlar AK Parti'nin yaptığı kongrelerin gölgesinde kalacak.
Yavuz Bey, Avustralya'nın herkesi, en azından bütün yetişkinleri Ekim sonuna kadar aşılama hedefi var. Türkiye'nin böyle bir hedefi var mı acaba?
Türkiye'de de 20 yaş üzerine Mayıs ayı sonuna kadar 2 doz aşının yapılması hedefi var. Bunun büyük bölümü Çin'den gelecek. 100 milyon doz gelmesi bekleniyor. 4 milyon doz kadar da Almanya'dan BioNTech firmasıyla yapılan anlaşma çerçevesinde Mart ayında getirilmesi planlanıyor. Şu ana kadar aşılamada aslında Türkiye fena da gitmiyor. Ama tabii tedarik önemli. Bu tedariğin aksamadan devam etmesi halinde bakan Mayıs sonu itibariyle 52 milyon insanın aşılanacağını söyledi. Yani koronayı geçirmiş olanlar, antikor üretmiş olanlar dışarıda kalacak. Onun dışında 20 yaş üzeri Türkiye'deki herkesin aşılanması planlanıyor. Onun için de öngörülen takvim Mayıs sonu. Tabii hep söylüyorum, tedarikte bir sıkıntı olmazsa, bakan da bunu söylüyor, Çin'den gelecek aşılar ve bununla ilgili sözleşmenin de bağlantında yapıldığını söylüyor bakan.
AK Parti kongrelerinden bahsettik. Genel kongrede yakında. Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın tekrar siyasete dönme olasılığı konuşuluyor. Bu da Türk lirasının değer kaybetmesine yetti. Bir de Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Genel Başkanlığı'nı bırakması hakkında spekülasyonlar var. İktidar içinde yakın dönemde bir değişim beklentisi var mı acaba Yavuz Bey?
Şimdi tabii bir değişimin sinyali var AK Parti'de. Öncelikle Berat Albayrak'la ilgili tartışmayı aktarayım. Uzun zamandır muhalefet Berat Albayrak nerede sorusunu soruyordu. 3,5 ay kadar oldu. Hükümetten buna ilişkin tek bir açıklama yapılmadı. Berat Albayrak dönemindeki ekonomik uygulamalar bugüne kadar hiç sahiplenilmedi. Eleştiriler artınca Cumhurbaşkanı Erdoğan Berat Albayrak'a sahiplendi. İzmir Kongresi'nde verdi yanıtını zaten birkaç gün önce. Sonrasında grup toplantısında devam etti. O günkü uygulamaların o günün şartlarına uygun olduğunu, Türkiye'nin bir finansal çalkantıdan kurtarılması için Merkez Bankası'nın dolarların kullanıldığını söyledi. Bu arada rezervlerin eksi olup olmadığı ile ilgili tartışma da var. Cumhurbaşkanı 95 milyar dolar var rezerv Merkez Bankası'nda dedi. Ancak uzmanlar bunun hesabını yapıyorlar. Merkez Bankası'nın net rezervi eksi de, yani borçları çıktıktan sonra yaklaşık 40-45 milyar dolar eksi rezervi var Merkez Bankası'nın. Zaten bunun için Berat Albayrak eleştiriliyordu. Berat Albayrak'a bu denli bir destek verilmesi Cumhurbaşkanı tarafından, aynı zamanda bir kampanya halinde AK Parti tarafından destek verilmesi, Albayrak'ın yeniden sistemin içine dönebileceği yönündeki spekülasyonları arttırdı. Buna ilişkin birçok kulislerde senaryolar konuşuluyor. Bunlardan birisi Berat Albayrak'ın kongreyle birlikte yeniden kabineye döneceği. O senaryolardan birisine göre Enerji Bakanı olarak döneceği konuşuluyor. Diğerine göre Cumhurbaşkanı yardımcılığı üzerine konuşuluyor. Yani birçok senaryo var. Partinin yönetiminde kabinede bir değişiklik beklentisi de artmış durumda. Mart'ın sonunda yapılacak AK Parti'nin kongresi. Bundan önce Cumhurbaşkanı'nın bir tasarrufta bulunabileceği belirtiliyor. Ama tabii bunların hepsi senaryo. Hepsi kulis. Sadece Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti'nin Berat Albayrak'la ilgili bu hareketli bir işaret olarak görülüyor. Albayrak tartışmalarıyla birlikte Türkiye'de kurlarda yeniden bir yükseliş gözlendi. 7.40'lara kadar yükselen bir dolar kuru, 9 liraya geçen bir euro kurundan bahsediyoruz. Bunun nedenini birçok insan Albayrak'a bağladı. Ama Albayrak dönemi ekonomi politikalarına dönülme riski de konuşulanlar arasında. Bir başka önemli mesele de Cumhurbaşkanı'nın yeniden Kanal İstanbul'u gündeme getirmesi. Şu ana kadar Türkiye'nin uyguladığı inşaata dayalı büyüme politikalarından vazgeçme ihtimali daha yüksek görünüyordu. Ama Kanal İstanbul konusunda inadına yapacağız, alışacaklar gibi cümleleri Cumhurbaşkanı İstanbul Kongresi'nde, bu tip yatırımların itirazlara rağmen devam edeceği ve Türkiye'de ekonomik sistemin değişmeyeceği biçiminde algılandı. Uzmanlar buna dikkat çekiyorlar. Bu da Türkiye'ye ilişkin riskleri arttırdı diyorlar. Riskler artınca da kurlarda bir artış söz konusu oluyor. Halbuki yakın zamanda Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Bakanı'nın değişmesiyle kurlarda çok ciddi bir geriye dönüş yaşanmıştı. Şimdi yeniden bir yükseliş trendine girmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerdeki gerilim, Biden'ın hala Erdoğan'ı aramamış olması, S-400'ler konusunda bir ortak nokta bulunamaması, YPG ile ilişkilerinin daha sıcak olacağına ilişkin işaretler gelmesi Amerikan yönetiminin, önümüzdeki dönemde o ilişkilerin de bir tansiyonu yüksek biçimde seyredeceği konusunda beklentileri arttırdı. Bunun da kurların yükselişinde etkisi olduğu belirtiliyor. Bir de teknik olarak bir altyapısı var. O da Amerika'daki 10 yıllık tahvillerin faiz getirilerini artmış olması. Onun da doları güçlendirdiği ve bu nedenle de Türkiye'deki kurların olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Gelişmekte olan diğer ülkelerde birlikte. Ama Türkiye'de kurların aşırı derece değer kazanmasını hem işte önümüzdeki dönem risklere, hem uygulanan politikalara, hem Albayrak'la beraber onun temsil ettiği politikaların yeniden geçerli olma ihtimaline bağlandığını söyleyebiliriz.
Irak'ta Gara'ya yapılan başarısız operasyondan sonra halkların demokratik partili vekillere yönelik baskı artıyor. İyi Parti'de HDP vekillerine yönelik fezlekelere destek verecek gibi görünüyor. CHP'nin bu kapsamda bir açıklaması var mı acaba?
CHP malumunuz bundan önce bir anayasa değişikliği olmuş. Fezlekeler, mecliste fezlekesi bulunan bütün milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmıştı. O dönemde CHP yarı yarıya da olsa dokunulmazlıkların kaldırılmasına destek vermişti. Bu sefer farklı bir konumda görünüyor Cumhuriyet Halk Partisi ve dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet demeyeceğini resmen açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de yargı sisteminin bozulduğunu, yargıçların iktidardan talimat aldıklarını, savcıların talimat aldıklarını, bu nedenle yargı bağımsız olmadığından dokunulmazlıkların kaldırılmasına doğru olmayacağını söylüyor. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi kurmaylar da söylediler. CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti. İYİ Parti aynı zamanda Milliyetçi bir parti ve HDP ile bir ilişkisi olmadığını ispat içinde çok çaba sarf ediyor. Bu dokunulmazlık dosyalarıyla ilgili ilk açıklama İYİ Parti'de Yavuz Ağaraylıoğlu'ndan geldi. Ama kurumsal olarak şu ana kadar İYİ Parti bir açıklama yapmış değil. Daha önce bu olasılık konuşulduğunda İYİ Parti dosyalara bakarız. Eğer terör suçu varsa ve delilleri sağlamsa o zaman dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanırız demiş idi. Bugün bir pozisyon değişikliği var mı? Onu tam olarak bilemiyoruz. Ancak Gara operasyonu sonrasında hükümetin yaklaşımını İYİ Parti çok sert bir şekilde eleştirdi. Tıpkı CHP gibi orada bir farklılık olmamıştı. Ama HDP'ye yönelik yaklaşımı CHP'ye göre biraz daha farklı İYİ Parti'nin. O nedenle önümüzdeki günlerde muhtemelen dosya bazında değerlendirme yaparak İYİ Parti bu sürece dahil olacak. Ancak şunu unutmayalım. Özellikle fezlekeler meselesi aynı zamanda bir siyasi taktik. Cumhur İttifakı'nın uyguladığı bir siyasi taktik. Millet İttifakı'nda çatlak yaratmak için en verimli alan olarak da görülüyor. Bu şartlar altında Millet İttifakı'nın ortakları Kılıçdaroğlu'nda, Meral Akşener'in de bu olasılığı göz ardı etmeyeceklerini öngörmek lazım. Onların da kendi aralarında ciddi diyalog mekanizmaları var. Nasıl bir tavır belirleyecek İYİ Parti? Eğer dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde oy kullanırsa, bu Millet İttifakı'nın ya da AK Parti karşısında oluşan bloğun çatlaması manasına mı gelecek? Onları göreceğiz. Yalnız dikkat çekici bir husus var. Garay'la ilgili CHP'nin eleştirilerine çok sert yanıt veren Cumhurbaşkanı İYİ Parti'nin eleştirilerini görmezden geliyor. Ve sürekli CHP'ye yönelik eleştirileri dile getiriyor. Bu da önümüzdeki dönemde İYİ Parti ile bir diyalog yolunun, bir diyalog mekanizmasının kurulması için işaret olarak algılanıyor siyaseti izleyenler tarafından. Yani dikkat çekici bir süreç ama şurası kesin. Yani burada tartışılan, konuşulan HDP. HDP'de Pervin Buldan'ın karayılanla çekilmiş fotoğraflarını İçişleri Bakanı televizyonda gösterdi. Çözüm sürecinde oraya devletin bilgisi ve talimatıyla gittiklerinde Pervin Buldan yanıt olarak söyledi. Hatta bir fotoğraf da yanıt verdi. Öcalan fotoğrafını gösterdi. Bunu biz mi çektik? Devlet çekti ve servis etti diyerek o günlere atıfta bulundu. Eğer üstümüze gelmeye devam ederseniz bize verdiğiniz sözleri açıkladık. Zamanı geldiğinde dedi. Yani bir taraftan HDP'nin çözüm sürecinde üstlendiği rol üzerinden suçlandığı bir süreç var. Diğer taraftan bunun Millet İttifakı'nda yaratması muhtemel çatlaklar üzerine hesaplar yapıldığı açık. Diğer taraftan da eğer dokunulmazlıkları kaldırılırsa HDP'nin milletvekillerinin birçoğu muhtemelen cezaevine girecekler. Bunun yaratacağı Türkiye'de hem özgürlük hem demokrasi hem millet iradesi konusunda tartışmalar, aynı zamanda bunun yurt dışında yansımaları da olacak. Özellikle Trump gidip Biden geldikten sonra Amerika'ya ilişkileri de çok olumlu yansımayacağı açık bu mesele.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.